Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, Allah'ın cemalini görmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, kısaca giriş yaptığım ve Türkçe olarak söylediğim bu sözler hadis mecmualarında, hadis kitaplarında hutbetül hace diye geçer. Yani innel hamdülillah nehmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu diye başlar. Ve en sonu da dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet. Yani finnar, ateştedir der. Bugünkü mevzumuz Hutbetül Hace'nin bu bölümüyle olacak inşallah. Allah bizlere anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Çünkü bidatlar öyle büyük bir beladır ki, geçen gün Bukhari'ye şerh düşerken böyle bir sohbetin yapılmasını uygun gördüğüm için seçtim. Hadis-i şerif, çok çok etkilendiğim hadis-i şerif, daha önce Tirmizi'de okumuştum, yıllar önce bayağı etkilenmiştim. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, her kim diyor, şu bizim beldemizde, yani Medine'yi kastediyor, bir bidat çıkarırsa, o diyor, tövbe dahi etse, Allah'ın, meleklerin, müminlerin ve bütün müminlerin laneti onun üzerine olsundur. Yani kim şu bizim işimizde, yani İslam dininde bir bidat ihdas ederse ve bu da ortam oluşturur, insanlar da ona uyar, onunla amel ederse Allah'ın, meleklerin, peygamberlerin, bütün müminlerin laneti onun üzerine olsundur. Geçmişe bakıyorsunuz. Daremi'nin 210 nolu rivayetinde sahabeler bir mescide geliyor. Bakıyor ki 3 halka olmuş. Her halkanın başında bir insan. Biri la ilahe illallah diyor. Ellerinde çakıl taşları. Hepsi la ilahe illallah diyor. Biri subhanallah diyor. Hepsi subhanallah. Bugün bakın Kadri, Nahşi, Şazeli, Uşakiye, Rufai, türlü türlü neler var? Tarikatlar var. O günse o halkaların başına gelip de dikilen İbn-i Mesud diyor ki, Allah kendisinden razı olsun, siz diyor ne çabuk sapıttınız. İşte diyor, peygamberin hanımları, eşyaları daha duruyor. Ashabı bolca aranızda. Siz diyor ilimce bunları mı geçtiniz? Yani bidat öyle büyük bir beladır ki ta sahabenin bolca olduğu bir ortamda dahi ne yapmış? Çıkmış ve insanlar ona hep hayır gözüyle bakmış. Yani belası buradan. Ne var ki bunu yapsak? Yani Allah demekte ne var? Suç mu var? Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bizim emretmediğimiz bir iş yaparsa o mertuttur. Yani ne olmaz? Kabul olmaz. Ve bidat bu kadar büyük bir bela olması hasebiyle Allah onun tövbe bile etse o bidattan amel edildiği müddetçe onun tövbesinde ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Yani insan ne günah işlerse işlesin tövbesi kabul ediliyor. Ama dini bir meseleye geldiğinde demek ki iyice düşünecek. İyice düşünecek, fırk ölçecek, bir kere konuşacak. Bugün öyle şeyhülislamlar var ki bir kitapta en ufak bir yazı görüyorlar. Hemen o armut dibine düşer misali cahiller de hemen onun ağzından gördüğünü hayatına ne yapıyorlar? Geçiriyorlar. Doğru mu? yanlış mı demiyorlar. Onun için bir insan bir meseleyi yanlış anlayabilir. Bu gayet doğal. Gayet doğal. Sahabe ne yapıyor? Siyahla beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yemeye içmeye devam eden ayetini okuyor. Arapçası mükemmel. Alim pozisyonunda yastığın kenarına siyahla beyaz ipliği koyuyor. Hem sahuru kaçırıyor hem de sabah namazını. Peygamber aleyhisselama geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben diyor siyahla beyaz iplik koydum ama anlayamadım. Senin diyor yastığın ama da enliymiş. Geceyle gündüzü içine alıvermiş diyor. Yani sahabenin o bilgisi dahi o geceyle gündüzü işaret ettiğini ne yapamadı ayetin? Anlayamadı. Peygamber'e ne yaptı? Muhtaç oldu. Onun için bizler her meselede İslam'da peygambere nedir? Biz onun dışında hareket etmemiz mümkün değil. İşte bidatın belası o kadar büyüktür ki peygamberin sözünün yerine geçen her şey dinde bidattır kardeşler. Yani sünnetin zıttıdır tek kelimeyle. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her sohbetine başlarken, her bayramda cumaydı hutbesine başlarken muhakkak bu duayı okur. Sonradan çıkan, yani dinde sonradan ihdas edilen her şey bidattır. Ve her bidat dalalettir, kargaşadır. Ve her bidat da nedir? Ateştedir. Bunu yeni gelen, yeni İslam'a giren her insan duyar da aslında. Yani bir cumaya gelen, bir sohbetine gelen, bir bayrama gelen veyahut da herhangi bir şey anlatacak kalkar, bu hutbetül hacıyı okur, arkasından da nasihatını ne yapardı? Yapardı. Her insan bunu duyardı. Demek ki devamlı tekrarlıyorsa belası neymiş? Büyük. Biz bir şeyle uyarılıyorsak, sakındırılıyorsak bu muhakkak başımıza gelecek. Nasıl mesela Fatiha suresi dikkat ederseniz 40 sefer okuyoruz bir günde. Kaç kişi 40 sefer okuduğunun farkında? Orada tevhidin bütün cüzleri var. Hamd etme var, kıyametten sahne var. Sadece kendisinden yardım dileme, sadece kendisine sığınma, sonra kendine dua. Peki bu türbelere giden veyahut muskalar takan, yeni doğan çocuğa maşallah takan, birçok şirk işleyenler okumuyor mu bunu? Okuyor ama ne yapmıyor? Anlamaya çalışmıyor. İşte bidatla amel eden, inandım diyen insanlar da işlemiş olduğu amelin doğru ve yanlışlığını test etmeyince bu sefer bidat hayata giriyor, yapanlar çoğalıyor, sünnet ne yapılıyor? Ortadan kalkıyor. Ve Darimi'nin 99 nolu rivayetinde Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, hangi topluluk bir bidat ihdas ederse Allah kıyamete kadar o topluluğa umumen o sünneti bir daha geri çevirmez. Yani yapan bir, iki, üç belki çıkabilecek. Aleykümselam. Ama umuman o sünnet bir daha o topluma gelmeyecek diyor. Aleykümselam. Buyurun. Bidatın belası bu kadar büyük kardeşler. Ama maalesef yaşamış olduğumuz şu toplumda neredeyse millet sünnete düşman, bidata gelince nedir? Hiç düşman değil. Neden? İkisi ters düz olmuş. Namaz, namazlıktan çıkmış. Hac, haçlıktan çıkmış. Oruç, oruçluktan. Yani bütün amellere bakın, bidatla iştigal var, sünnetle iştigal nedir? Yok. Ve hadis-i şerife bakıyorsunuz, sünnenlerin hemen hemen hepsinde gelir. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, İslam bir for, bir ateş olacak diyor. Ne zaman olacak? Öyle kargaşa günleri olacak ki diyor, sünnetle bidat yer değiştirecek. Ve insanlar sünnete sarıldı mı, dinden bir şey reddetti diyor, adama saldıracaklar diyor. Yani sen mesela namazda bir bidat işleniyor. Yanlış, doğrusu bu dediğinde Yani bu kadar adam bulamadı. Sen mi buldun? Adama saldıracaklardır. Veyahut başka bir şeyde işte diyor kim onların bu saldırmalarına sabrederse sizden 50 tanenizin ecri kadar ecir var diyor. Sahabeyi gösteriyor. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü onların kendi aralarında iman edenlerin ecri mi? Hayır diyor. Ashabını gösteriyor Ebu Bekir'i, Ömer'i. Sizden 50 tanenizin. Demek ki bela bu kadar büyük ki ecir de nedir? Bunun karşılığı. Öyleyse bizim hem dinleyici hem de anlatıcı olarak her şeye çok dikkat etmemiz gerekir. Yani yaşamış olduğumuz toplumda bela hep dinleyerek araştırmadan doğru deyip hayata geçirmemizden kaynaklanıyor. Ta ki o yaptığımız amelin değişik bir pozisyonunu, şeklini görene kadar onu doğru olarak ne yapıyorsun? Algılıyorsun. İşte hangi amel olursa olsun dinde onu araştırmak zorundasın. Araştırmadığında bunun hesabını ne yaparsın? Verirsin. Ha, bidat çıkarılmış, sen bidat olduğunu bilmiyorsun, işledin. Belki sana orada bir günahı yok. Ama sevabından mahrumiyet var. Fakat o bidat çıkaran insanın nedir? Tövbe bile etse, yapan bir adam olduğu müddetçe tövbesi ne yapılmayacakmış? Kabul olmayacakmış. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bidatın belası bu kadar nedir? Büyük. Yani rastgele yaptığı bir iş değil, Allah'ın dinine, yani Allah'ım sen bilmiyorsun, Resul sen bilmiyorsun, ben senden daha iyi bilirim deyip oraya ne var? Eklemeler var. Ve bidatlara bakın, itirafçıların kendi ağzından hepsi hayır diye yapıyor. Mesela şu akşamla yatsının arası biliyorsunuz çok kısa bir mesafedir. Küfe'de bir alim çıkıyor, imam. Ya diyor, insanlar eve gitse diyor, camiye gelmiyor. İşte birçok malayani şeylerle geçiriyor. Ben diyor bunlara bir namaz çıkarayım. İki rekattan diyor, sekiz rekata kadar kabir nur namazı kılarsanız kabir azabı görmezsiniz diye bir namaz icat ediyor. Hala ümmet bunu kılar. Ya sahih mi? Zayıf mı? Hiç kimse araştırmıyor. Ya böyle bir namaz yok desen lan şuna bak ya dinden bir şey reddediyor diyorlar. Halbuki böyle bir namazı Allah Resulü'nün vefatından 4 sene sonra Küfe'de birisi icat ediyor ve icat ettiğini de itiraf ediyor ölürken. Yani bunu ben uydurdum diye. Ama buna rağmen hala daha ümmet ne yapıyor? Yapıyor. Ve Kadir Gecesi İslam'da vardır. O gece olur da başka gece olmaz mı? Onu da sokuyor. Namaz vardır, bu namaz olur da şu olmaz mı? Yani insanlar ne yapıyor? Bidatları sokuyor. Yani bidatın İslam'a verdiği zararı hiçbir şey vermemiştir. Ne savaşlar, ne yeryüzündeki istilalar, ne depremler, ne kütüphanelerin yanması, ne de hafızların şehit olması İslam'a bu kadar zararı ne yapmamıştır? Vermemiştir. Ama bir bidatçının çıkardığı bidat o sünneti öldürmüş, bir daha dirilmemesine ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Onun için kardeşlerim, sahabe bu dinin temel taşlarıdır. Onun için Allah kitabında onların iman ettiği gibi iman etmezseniz diyor. Bakara 137-138'de. İman da bizlere sahabeyi ne yapmıştır? Örnek göstermiştir. Peygamberin imanını değil, sahabenin imanını göstermiştir. Çünkü bizler çok mazeret sahibi insanlarız. Yani hangimiz peygamberin imanı olur? O peygamber de Allah'la destekleniyor diye ne yapar? Mazeret sunabilir. Ama sahabede hepimizin karakterine uygun bir yaşantı sahabeyi ne yapabilirsin? Bulabilirsin. İşte iman da bize nedir? Onu koymuştur. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın Süfyan diyor ki Allah ona rahmet etsin. Bidat diyor, iblise günahtan daha sevimlidir diyor. Çünkü günahtan tevbe edilir. Allah da onun tevbesini ne yapar? Kabul eder. Ama bidattan tövbe edilmez diyor. Ve bidatın çıkışı çıktığı gibi de kalmaz. O gün bakın üç halka zikir yapıyorlardı. Ne var bunda diyorlardı. Sahabe başlarına dikildi. Vallahi nice hayır umanlar var ama asla o hayra ne yapamamış? Erişememiştir demiştir. Bugün bakın o üç tane bidat çıkaranın adını sanını bile hatırlamazlar. Bizim zikrimiz ta Ebu Bekir'e dayanır. Allah Resulü'ne işaret etti. Öbürü diyor ki yok bizimki Ömer'e dayanır. Ömer'in sesi güldü. Allah'ı zikretti mi dağ taş inlerdi. O Ömer'e dayandırır. Öbürü diyor ki yok Osman çok hayalıydı. Nefsinde Allah'ı zikrederdi. Der ki bizimki Osman'a dayanır. Öbürü der ki yok Ali'ye bizimki dayanır. Ali Allah'ın aslanıydı. Allah Resulü ona kızını verdi. Şöyle şöyle uydurdukları birçok hikayelerle ne yapmışlardır? Bir de sahabelerin ismini kullanmışlardır. Anlattıkları vakalar var mıdır? Vardır. Ama onların çıkarttığı sonuç nedir? Yoktur. Onlar yok. Hep batıla ne yapmışlardır? İstinbat etmişlerdir. Aynen Ali, Allah kendisinden razı olsun, haricilerle, tekfirci dediğimiz insanlarla büyük savaşları olmuştur ilk tarihte. Onlar Ali'nin karşısına, mızraklarının ucuna Kur'an'ı sapladılar ve öyle çıktılar. Yani ellerinde Kur'an olursa Ali onlara saldırmayacak. Ve ona Allah'ın indirdiğiyle aramızda hükmet dediler. Yusuf suresindekini. Ali dedi ki evet sözünüz doğru ama siz bu hak sözden batılı talep ediyorsunuz diyerek hepsinin boynunu vurdu. Ve doğrusunu yaptı. Yani getirdikleri doğru fakat çıkarttıkları nedir? Yanlış sözler. Ve insanları da hep ne yapıyorlar? Bu yönünü aldatıyorlar. Demek ki şeytana en sevimli amel bidatmış. Mesela Türkiye'de bir türban diye bir isim çıktı bir zamanlar hatırlar mısınız? Neydi o? Şule Yüksel Şenler miydi? Zengin bir kadının, yani zengin bir ailenin çocuğu Müslüman oluyor. Yarım yamalak nasıl örtülürüm? Orada abajurun o üstünü çıkarıyor, kafaya takıyor. Saçın bozulmasın diye. Üstüne de eşarpı takıyor, sokağa çıkıyor. Bugün bakın böyle Müslüman kadınların güya memur çalışan veya okumuş biraz zengin olanların kafasına bakın. Aynı abajur yine takılır. Neden? Çünkü İslam'ın emirlerini bilmeyince ne yapıyor? Gördüğüyle. Mesela geçenlerde mi, 2-3 sene önce ben bunu bir şeyde izledim. Canlı bir şeyde. Ben diyor işte kendisine diyor çok güzel örtülüyor şu an. Ben diyor o zaman örtündüğümde hiçbir şey bilmiyordum. Ve bir kadının örtünmesi gerekir diye biliyordum. Ben de Müslüman oldum. Kimse de bana ailemde de bu bilgileri bilen yok. Ben de diyor o şekilde örtünüp çıktım. O da bir simge oldu diyor. Çok pişmanım. Böyle örtenler lütfen rica ediyorum diyor. Örtünmesinler. İslam'ın örtünme şekli böyle değil diyor. Ama işten geçti. O zaman örttü ve hiçbir bilgim yok dediği çıktı kitaplar yazdı. Emine Şenlikoğlu gibi çıktı konferanslar verdi. Yani hep hissi hep böyle sosyal konuşmalar. Bilgi olmayınca insanlar da onun peşine ne yaptı? Gitti. Çünkü şeytan cahilin peşinden insanı koşturur. Alimin peşinden ne yapmaz? Koşturmaz. Çünkü ona giderse hidayet erecek. Doğruyu görecek. Cahilin peşine koşturur. Çünkü onun işine geliyor. O bugün azdır. Yarın o azlık birçok ne yapacak? Aynen o üç grubun bir araya gelip de çakıl taşlarıyla zikir çektiği gibi bugün başını alamıyorsun. Hangisine gidersen git. Bunlar diyor İslam'ın nedir? İşte kökü bunlar, dalları ama niyeyse ne armut, ne erik, ne kiraz aynı dalda vermiyor. Hepsi ayrı ayrı dallarda veriyor. Evet. İmam Şatibi diyor ki din de sonradan çıkarılan ve şeriymiş gibi görünen bir yoldur ki onunla Allah'a daha çok ibadet kastolunur ama o ibadetlerin hiçbiri gerçek olmaz ve sevabından da insanlar ne yapar? Mahrum olur diyor. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Biz ehli sünnetiz. Biz hak yoldayız diye bidatçılardan çokça duyarsınız. Ama ehli sünnetten bu sözü değil, sadece amelini görürsünüz. Bidat ehlinin çokça kullandığı ne vardır? Biz hakkız. Hepimiz hakkız ve hep hak yoldayız. Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselamın, münafık çok konuşur, az amel işler. Mümin çok amel işler, az konuşur. İşte bidatçı da çok konuşur ama amelleri nedir? Geçerli değildir. Biz hak yoldayız diye çağırır ama ehl-i sünnetin bir kaidesi vardır. Hiçbir zaman hak olduğunu söylemeyeceksin. Hak olduğunu sözünle, amelinle, hareketinle ne yapacaksın? İspatlayacaksın. Evet. İslam sünnettir. Sünnet de İslam'dır. Hiçbir zaman bidat ehlinin sözleri de amelleri de nedir? Geçerli değildir. Ve bidatçılar sürekli bidatlarına çağırmak isterler kardeşlerim. Ve düzeltmeye çalıştıkları her bidat dalalettir. Ne zaman düzeltmeye çalışırlarsa çalışsınlar, katmerli bir bidatı daha ortaya ne yaparlar? Çıkarırlar. Yani bir bidat her zaman bir bidatı doğurur. Aynen. Birisi doğru söylemesi gerekirken o ortamı kurtarmak için yalan söylemişse o yalanı kapatmak için ne yapar? Birçok yalanlar doğurmaya. İşte bidat da başka bir bidatı, o başka bir bidatı, o başka bir bidatı doğurarak ne yapar? Bidatların çoğalmasına sebep olur. Bir başkasını çıkarır. Ve yine bidatçıların, bakın kardeşlerim, işlemiş oldukları bütün amelleri sünnettenmiş gibi meşru göstermeye çalışırlar. Mesela gelir sohbete Hatip Efendi, der ki siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Tabi Müslümanız, tabi okuyoruz. Ya siz hiç kıssalar okumuyor musunuz? Tabi okuyoruz. Ya siz hiç Musa ile Hızır'ın kıssasını okumadınız mı? Okuduk. Peki ne anladınız? Şimdi aynen iblisin yaklaştığı gibi. Allah size bu ağaca yaklaşmanızı neden yasakladı? Yasaksa yasak, haramsa haramdır. Bu sorulmaz ki. Allah bunu nedir? Helal kılmış. Şunu ne yapmış? Haram kılmış. Neden haram kıldın? Kul Allah'a bunu sorma hakkı nedir? Yoktur. Ama insanlar soru sorarak yaklaşırlar. Bak, Allah'ın kelimullahı Musa aleyhisselam, hem de Allah ona ne yapmış? Bir de kitap vermiş. Yanındaki peygamber de değil. Bak, onunla Allah konuşuyor. Onun haberi bileni yok. Ha. Bak diyor, zahir ilim var. Batın ilim var. Bir diyor ledün ilmi var. O ledün ilmi Allah'ın diyor insanların içinde seçtiğine verilir. Yani oradan çıkarttığı batıl bir istinbat birçok pisliğin nesine? Çıkmasına sebep oluyor. Ve bugün bakın, Musa ile Hızır'ın kıssası Kur'an'da yok mu? Var. Peki anlaşılması gereken bu mu? O Müslümanın gidip yerinden dikkatlice ne yapması, o kıssayı okuması gerekir. Bakın Bukhari'nin kitabı tefsirde, Tirmizi'nin kitabı tefsirde Musa aleyhisselam bir gün kavminin içinde çıkıyor. Onlara aynı bugünkü sohbet gibi veyahut Allah'ı hatırlatıcı bir sözler söylüyor. Biri de kalkıyor, diyor ki ey Musa, en bilginimiz kim? Şimdi Musa aleyhisselam kendisine kitap verilmiş. Allah'ın peygamberi insanların içinde. Benim diyor, Allah bilir demiyor. Şimdi deme hakkı yok mu bize göre? Var. Ama Allah bize burada bir şey öğretmek istiyor. Allah Azze ve Celle kendisini kınıyor. Allah bilir demediği için. Ve Musa Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi, o benden bilgili kim? Bana onu göster. Ve Kur'an devam ediyor Kehf suresinde. Yanına hizmetçini al, sepetine 2-3 balık koy. Ne zaman dirilip de ölü balıklar denize girerse orada bir adam var. İşte o senden daha bilgili. Ve serüveni Kur'an'da okuyabilirsiniz. Olay bu. Ve ayeti kerimeye de bakarsanız tam Musa ile Salih kul Hızır deniz kıyısında giderken bir kırlangıç denizden bir yudum su alıyor, havalanıyor. Salih kul soruyor. Ey Musa, şu kırlangıç Allah'ın rahmetinde ne kadar eksikti? Musa Aleyhisselam da en bilgini benim demişti bak. Allah da ne demişti? Allah bilir, öyle deme. Senden bilgini de var. Musa ne dedi? O kim? Şimdi o kim dedi ona bir cevap veriyor yine Allah'ın ilmiyle. İşte diyor senin ilmin de benim ilmim de Allah'ın diyor ilminin yanında şu kırlangıcın eksilttiği su kadar diyor. Ve Kehf suresinin bitişine bakın, ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa, bir o kadar bir o kadar daha olsa Allah'ın ilmini yazmakla ne yapmaz? Bitiremez. Yani bu da gösteriyor ki burada bize bir öğretiş şekli var. Ama bu sahih kıssayı eğer Müslüman bilmiyorsa kendi pis amaçlarına insanlar ne yapıyor? Kullanabiliyor. Hakikat ehli var, işte tarikat ehli var. Hakikat ehli kim? İşte o Kur'an'a uyar. Tarikat ehli ne? O da şuna uyar. Ya Allah'ı zikretmek o kadar güzel bir olay ki sen bunu ayrı bir din olarak algılayıp da bir şekil, bir şema ne yapamazsın? Koyamazsın. Ama konmuş mu? Konmuş. Belli fırkalar çıkmış mı? Çıkmış. Ve biz bugün öyle hale gelmişiz ki uğraşamadığımız gibi her bidat sapıklık denirken onlara sapık diyemiyoruz. Kime deniyor sapık? Onların sözlerini reddettiğin için sapık duruma ne yapmışsın? Sen düşmüşsün. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. İşte kardeşler Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin 7. ayetinde bu Kur'an'ın bir kısmı muhkem, bir kısmı nedir? Müteşabihtir. Muhkemler Kur'an'ın nesidir? Anasıdır diyor. İman etmeye, inanmanız gereken, amel etmeniz, hayatınıza geçirmeniz gereken bu kısım. Bir de Kur'an'ın bir kısmı daha varmış. O ne? Müteşabih. Buna da ne diyor? İman etmeniz, tasdiklemeniz gerekir. Hemen arkadan devam ediyor. Onlarla kim uğraşır? Ancak kalplerinde hastalık olanlar diyor. Ve Ayşe annemizden gelen rivayette Bukhari ve bütün hadis kitaplarında gelir. Ya Ayşe, kalplerinde hastalık olan insanları tanımak istersen bak onlar hep Kur'an'ın teşabihleriyle uğraşanlardır diyor. Ya onlardan ateşten kaçar gibi ne yapın? Kaçın. Bugün topluma bakın. Kur'an'ın matematiksel mucizeleri, 19 mucizesi. İşte adam şöyle banane bir çiziyor. Bak benim adım yazıyor diyor. Ben Mehdi'yim diyor. İçinden bir sürü şifreler çıkartıyor. Halbuki bakın peygamber hiçbir şifre çıkarmamış. Orada ne diyor? Muhammed ümmeti bütün ümmetlere nedir? Şahit olacak. Bütün ümmetler mahşer yerinde toplanacak. Nuh Aleyhisselam çağrılacak. İşte senin şahitin kim? Şahit olarak Muhammed ümmeti gösterilecek. Niye? Çünkü Kur'an'da biz onların ne yaptık? Kıssasını okuduk ve tasdik ettik. Bütün ümmetlere kendi ümmetleri şahitlik edecek. Biz bütün ümmetlere ne yapacağız? Şahitlik yapacağız. Hep Kur'an sayesinde. Niye bunu öğrenmiyorsun da gidip başka şeylerle uğraşıyorsun? Onun için bu da bidatçıların bir özelliği de nedir? Müteşabihlerle uğraşmaktır. Ve bugün bakın Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının hepsi tevil edilmiş. Kime sorarsanız sorun Allah'ı tanımıyor ya. Halbuki bir Ebu Hanife'ye gidiyorsunuz. Fıkıh Ekber diye neyi var? Bir akide kitabı var kendisine nispet edilmiş. Onda bile Allah nerede? Allah semada. Allah gökte diyor. Birine sorsan Allah nerede? Bilmiyorum derse adamı tekfirle itham ediyor. Yani o kafirdir diyor. Ve Allah'ın semada, gökte, arşa istiva ettiği bütün sıfatlarını ne yapıyor? Sayıyor. Bugün bakın yaşamış olduğumuz bir toplumda bir mezheplere bölünmüş, mezhebin sahibiyim diyen insanın akidesi güzel ama şu mezheptenim diyene Allah nerede diyor? Nereden alsan orada diyor. Allah'a yer mekan isnat edilmez ve hiçbir yere sığamamış müminin kalbine sığınmış diyor. Peki bir ayet mi bu? Yok. Hadis mi? Yok. Ayete bakıyorsun, Allah arşa istiva etti. İstivayı çeviriyor, istila etti diyor. Şimdi istivanın bir manası bu. Doğru. Ama mülkün sahibi kim? Allah. Sahip olan birisi, sahip olduğu bir yere istila etti dedi mi, deliler bile buna ne yapar? Güler. Mülkün sahibi Allah. Ama bir Müslüman dinini bilmezse okuduğu Kur'an'da, bakın arşa istiva, Allah arşa istila etti. Bunu okur, yer. Dinini bilmediği için. Ama düzgün okusa, ya Allah nasıl mülküne istila eder? Bunu bir sorgulaması gerekir ve burada bir tevilin olduğunu ne yapar? Anlat. Bakın bu var ama doğruyu ne yapamıyorsun? Anlatamıyorsun. Yine mesela Allah'ın eli diyor. Allah'ın eli olamaz. Bildiren Allah. İki elimle yarattığım halde senin diyor Adem'e secde etmene mani nedir? En çok okunan ayetlerden. Hem de bütün kıssa surelerinde geçer. O el değil. Ne? Oradaki kudret diyor. Allah'ın kudret sıfatı da var. Eli ne yapıyor? İnkara gidiyor. Bunu herkes hadislerde, ayetlerde okur. Hatta geçen günü Cuma mesajı diye bir arkadaş mesaj atmış. Kudret elinde diye. Adam dikkat etmemiş. Niye? Okumamış. Düzeltilebilir ama şimdi okumamış. Ne olduğunu bilmiyor. Halbuki mesaj atarken o kudreti kendinin de ne yapması? İdrak etmesi gerekir. İlla birinin ona ya kudretli değildi demesi değil. İsim ve sıfatı ne yapması? Müslümanın öğrenmesi gerekir. İşte bidatlar hiçbir zaman ne yapmazmış? Sorgulanmaz. Otomatikman halk içinde ne yapan? Dolaşıp senin kafana girenler. Dinse hiçbir zaman milletin algıladığı, anladığı değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Onların arasında indirdiğimle hükmet. Bir ayette de ne diyor? Onların arasında sana gösterdiğim şekilde hükmet. Yani senin anladığın gibi ayeti onlara ne yap? Anlat demiyor. Ben sana nasıl gösterdiysem sen de onu git insanlara ne yap? Öğren. Demek ki sünnet direkt Allah'tan insanlara Resul vasıtasıyla öğretilen. Bidatsa Kur'an ve sünneti gölgede bırakacak şeytanın nesi? Birer oyunu, birer ifsadı, birer desisesidir. İşte bidatların köküne ne kadar inmeye çalışırsanız çalışın, bulamazsınız. Yani bir delili bulamazsınız. Hep altında bir tevil vardır. Ama dinden bir hangi olaya giderseniz gidin ya ayetle ya hadisle ya da her ikisinden ne yaparsınız? Karşılaşırsınız. Ve yine kardeşlerim bidatçılar her zaman kaynak olan eserlerin okunmasına mani olmaya çalışırlar. Mesela bakın bir Kur'an birine desen ki sen bu Kur'an oku hemen öbürü çıkar sen bunu okuma. Sen bundan ne yapamazsın? Anlamazsın. Bir ayetin birçok nesi var? Manası var. Nasıl çıkacaksın sen bunun içinden? Arapçan var mı? Usul okudun mu? Kaydı okudun mu? Şunu biliyor mu? Ya bu tercümedeki bu kadar haltı yiyen senin o kadar özelliği saydığın adamlar yapıyor. Yani o kadar yücelttiğin adamlar bu haltı yiyor. O zaman ne kaldı oraya? Demek ki Kur'an'dan hiçbir Müslümanı ne yapamazsın? Men edemezsin. Ama ona şunu dersin. Bak oku. Defalarca oku. Ama her okuduğunu ben bunu anladım deyip de kendine göre çıkarım ne yapma? Yapma. Çünkü Kur'an Arapça inmiş. Bu meali nedir? Senin anladığın dilde cümlelere dökülmüştür. Bir de buna Allah'ın yüklediği muradı ilahi vardır. Yani peygambere müracaat etmeden sen bunu anlamaya ne yapma? Çalışma. Ama mantıken meali neyse bunu bir öğren. Allah sana neler diyor? Şöyle bir yakala. Ama Resul de bunu sana nasıl öğretmişse bunu ne yap? Hayatına geçir. Ama bakın bidatçılara mesela bir bölüme gidersin. Şeyhin karşısında ceset gibi ol. Her gün ölüm rabıtası yaptırır, seni dinden hiçbir şey okutturmaz. Cahil bırakır. Veyahut bir kesime git, sabah namazında bile neredeyse kıraatında Risale-i Nur okutturacaklar adama. Yat Risale-i Nur, kalk Risale-i Nur, otur Risale-i Nur, davet et Risale-i Nur, işte anlat Risale-i Nur, hediye et Risale-i Nur. Ya Allah için bir de Kur'an'ı anlatın. Hadisleri anlatın. Yani Said-i Nursi gelmeden önce bu insanlar Risale-i Nur'a mı muhtaçtı? Ondan önce neye muhtaçtı? Ölmez. Yani bozulmaz. Allah tarafından korunmuş bir vahyi insanlar davet edileceği yerde onun dışındakine ne yapılıyor? Davet ediliyor. Yani bidatçıların hasletlerinden birisi kaynaktan insanı uzaklaştırırlar. Şimdi düşünün, şurada ben mesela bir memlekete gitmiştim. Köy yeriydi. Bir su getirdiler. Bulanık. İçti mi insanın karnına bir şişiyor. Ne sohbet edebiliyorsun ne oturabiliyorsun. Kurul kurul. Bir bende mi böyle diye sordum. Herkes öyle. Ya Allah için dedim ya şu kaynağa karışan bir şeyi bir arayıp bulmadınız mı? Ya işte suyu kaçırırız. Lan kaçarsa kaçsın hasta olacağınıza. Gidin hiç olmasa yeni kaynak bulun. Yani Kur'an ve sünnete gidildiğinde o bulanık su ne yapar? Gider berraklaşır. Ama ona bir şey karışmışsa o berraklık ne yapar? Gider bulanır. Ve o bulantıda senin berrağa gideceğin yolu ne yapar? Keser. İşte kaynağa gitme her zaman insanı ne yapar? Kurtarır. Yine bidatçı kesime bakın kardeşlerim. Hiçbir zaman peygamberin yolunu tavsiye etmezler. Peygamber yolunda giden, Kur'an ve sünneti anlatan, hak yola davet eden bütün alimlerin ismi kötülenmiştir. Sürekli dışlanmıştır, dinsizlikten suçlanmıştır veya başka bir şeylerle suçlanmıştır ki onların getirdikleri davet geçerli ne yapmasın? Olmasın. Bakın tarihteki anlatılanları. Allah kendisine rahmet etsin. İbn-i Teymiye'nin ömrü hapiste geçmiş. Ebu Hanife'nin ömrü hapiste geçmiş. İmam Malik'inki hapiste geçmiş. Ahmet'inki hapiste geçmiş. İmam Şafii'ninki hapiste geçmiş. Sebebi ne? Dört imam diye meşhur olanlara bakın. Kur'an mahluktur demedikleri için ki Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir. Kur'an mahluktur demedikleri için zincirlerle dövülmüşler, hapislerde birçok ne yapmışlar? İşkencelere tabi olmuşlar. Ve hep kötülenmişler. Veyahut birisi bir kitap yazmış, doğru yazmış. Eğer oradaki doğru onları incitmişse o insanı ne yapmışlar? Tekfire kadar gitmişler. Hep kötülenmişler. Bidat ehlinin yaptığı işlerden bir tanesi selef alimlerini nedir? Kötüleme ve doğru akideyi öğreten insanların kökünü nedir? Kesmedir. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ve bidatçılar tekfirde hep acelecidirler. Hemen şunu yaptın kafir. Bunu yaptın kafir. Veyahut bizim fırkamızdan ayrılan kafir. Mesela Nurcular bugün 20'nin üstünde bölündüler. Git mesela yazıcılara Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin tayfesini sor. Hepsi kafirdir. Başka fırkaya gitmene gerek yok. Okudukları Risale-i Nur değil mi? Tavsiye ettikleri o. Peki neden birbirini tekfir ederler? Veyahut bir tasavvuf fırkasına git. Şeyh ölmüştür. Mollaları vardır. İşte güya onlarda bir taç giydirme var. İşte Allah'ın huzurunda bana taç giydir. Öbürü der ki bana giydir. Öbürü der ki bana bir bakmışsın tarikatlar ayrılmış. O şeyhe giden mümin, bu şeyhe giden kafir. Bak tekfir hepsinde nedir? Vardır. Veyahut bir tasavvufa gitti, oradan öbürüne gitti. Ne var da bizde ona gittin? Veyahut bir gün ben camide namaz kılıyordum. Bir işim vardı bir yerde. Yani bir camiye girdim. Bildik yer değil. Öyle yol üstü. Parmak işaretini gören ihtiyar namazdan çıkarken yakaladı böyle. Ne dedi? Farenin kuyruğu gibi dedi. Parmağını böyle kaldırıp indiriyor. Ben dedim ki namazda dedim bazı hal ve hareket var. Tadil Erkan dediğimiz. Biliyoruz biliyoruz dedi. Sen banağına gel dedi. Sütanın kuyruğu gibi niye kaldırıp indiriyorsun dedi. Tamam mı? Az sabredersen dedim oraya da geleceğim. Yok yok sen oraya gel. Peki dedim. Allah Resulü böyle yapmıştır. Sen Şafi misin dedi. Yok ben Müslümanım dedi. Şafiler de banağını kaldırır dedi. Yok dedim ben Müslümanım. Ya dedi biz niye yapmıyoruz dedi. Dedim demin Şafi diyorsun dedim. Sorsam dört meselede hak dersin dedi. Hak dedi. Peki Şafi olsam yapsam ne var dedi Hanefi mezhebinde dedi gidip Şafi oluyorsun dedi. Yani adamın cahilliğini görüyor musun? Yapılan bir sünneti dahi neyle reddettiğini farkında değil. Veyahut benim devamlı gittiğim camide bir Amasyalı var. Bu emek dolana kadar caminin yolunu bilmeyen bir adamdı. Bir pazar günü ikindiye gittim. İmam da evet, kıldırgaç diyeyim benim kendi tabirimden. Çünkü imam olarak görmüyorum ben onları. Herhalde bir işi vardı. O gün gelmemiş. Buna cübbeyi şeyi giydirdiler. Öne geçirdiler. Camiden de çıkamadım şimdi. Kılınmaz yani. O adamın arkasında namaz kılınmaz. Bu başladı sesli kıldırmaya. Çünkü gündüz vakitindeki namazlar nedir? Hafiftir, sessizdir. Gece namazları seslidir. Subhanallah falan yok. Dedim ki herhalde anlamadı, heyecanlandı. Neyse namaz bitti. İhtiyarlar dedi ki niye böyle kıldırdın? Ne var dedim. Dedi, sesli kılınmaz. Kılınsa ne olur ki dedi. Aynen böyle. Ondan sonra sabah namazında kıldırgaç da var. Bu, ikindinin acısını çıkartacak. Halbuki ben çatmadım. Namazı iade ettim. Bu dedi karı gibi dedi elini göğsünün üzerine niye bağlıyor dedi. Kıldırgaç da dedi ki bu peygambere uyuyor dedi. Biz kime uyuyoruz? Dedi, biz dedi İmam Ebu Hanife'ye. Desene dedi Ebu Hanife dedi peygamberden daha takvalıymış. Yani karşılaştırmayı görür. Cahil adam öğrendiğiyle peygamberi eleştiriyor. İmam böyle kaldı. Şöyle. Ne ona laf söyleyebiliyor? En ufak laf söylese gidip müftüye şikayet ediyorlar. Cemaat kendi halletsin diyor da ne yapıyor? Karışmıyor. Onun için onlarda büyük şey vardır ve tekfirde de acelecidirler. Allah onlara da hidayet etsin. Bakın mesela bidatçıların vasıflarından anlatılırken bunlardan bir kesimde tekfirci dediğimiz insanlardan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bahsederken onları bize ne diyor? Kur'an'ı okurlar kıtlaklarından aşağı ne yapmaz? Geçmez. Yani Kur'an'ı çok iyi okurlar. Sen diyor sözlerini dinlersin. Yani sana tesir eder. Doğru olarak kabul edersin. Ama onların ameli hayatlarında nedir? Yok. Senin yanında var. Ve onlar diyor okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkar. Yani bu da gösteriyor ki her duyduklarından hemen hareket ederler. Acelecidirler, tekfircidirler. Hamurun kıldan ayrıldığı gibi dinden ayrılırlar. Özelliklerini. Veya puta tapan müşrikleri bırakır, müminlerle uğraşırlar. Bakın bidat ehline hiçbiri kafirlerle uğraşmaz. Uğraştıkları sadece Müslümanlardır. Özellikleri. Ve İbn-i Mace'nin mukaddimesinde Bukhari'de gelen rivayette onlar diyor cehennem köpekleridir. Şimdi köpeğin özelliği nedir? Avlamak, ısırmak, gürültü çıkarmak. Görevi bu. Bidat ehline de Allah Resulü ne diyor? Aynen o köpeklerin ne yapıyor? Misalini veriyor. Demek ki bidat ehlinin vasıfları hiç müminlerin vasıfları nelermiş? Değil. İnsana sükunette ne yapmıyor? Getirmiyor. Ve yine kardeşlerim bidatçılara bakın. Bunlar sürekli sünnet alimlerini aşağılayıp sorgularlar. Bugün bakın falan fetvayı verdi falan alim kafir. Filan kafir. Ya alimdir. İçtihat ettiği meselelerde hata edemez mi? Gayet doğal bir şey. Ama onların o şeyinden, içtihatlarından istifade ederek alimleri ortadan kaldırınca insanlar kime gider?
Hadis-i şerifte diyor ki Allah alimleri ne yapmaz insanların içinde? Bir şey yapmaz. Sadece ruhlarını kabz eder. Ve insanlar da diyor cahil insanlara gider. Onlar da hem sapar hem de saptırır. Kıyamet alametlerinde. O kafir, bu kafir, bu kafir ne kaldı? Ortada bizim Sarı Yaşar kaldı. Artık ne dersen çünkü alim kalmadı ki. Bugün tekfircilere bakın. Birisi diyor ki ya 200 kişi toplanmış ettik de ders yapıyor. Ben gülüyorum. Çünkü bir hafta sonra orada 2 kişi kalmayacak. Çünkü ortaya bir konu gelecek. Aynı hani tasavvufçulardan örnek verilmez de. Mevlana bir gün müritleriyle gidiyormuş. Bir zaman çok mesnevi okudu. Kırıntılar şöyle kalmış. Bakmışlar ki köpekler koyun koyuna yatıyor böyle. Şeyh'im bunlar ne güzel. Şunlardaki kardeşlik Müslümanlarda yok. O da şeyh yerdeki kemiği, ayağını böyle takmış, köpeklerin önüne atıvermiş. Bir toz, bir gürültü bakmış, köpeklerde bir tane sağlam kalmamış. Bir kemik için hepsi birbirine dışlamış. Sen demiş onların öyle durduğuna bakma. Yani bidat ehlinin de bir arada böyle görünmesi hiçbir zaman onların bir olduğunu ne yapmaz? Göstermez. Çıkarlarına ters bir söz, bir düşünce onların arasına attın mı hepsi birbirini ne yapar? Yerler ve ayrıldıklarını görürsün. Yani onlar Müslümanların kardeş olduğu gibi ne yapmaz? Bir araya gelmez ve bir arada olmaz. Evet. Ve yine bidatçılara bakın. Oturup kalktıkları insanlara hiçbir zaman dikkat etmezler. Selef karşıdan bir bidatçı gördüğünde Fudayl bin İyad diyor ki Allah kendisine rahmet etsin. Vallahi diyor ona selam vermektense ta gölün diyor çallıflarını dolaşıp gelmem benim için diyor daha hayırlı.
Abi burada 500 tane var mı?
Yok yani. Ve yine karşımdaki diyor bidat ehlinin diyor cenazesi var. Duvarımı diyor öbür taraftan yıkıp gider. Onun cenazesine ne yapmam? Katılmam diyor. Yani bidat ehliyle hiçbir zaman oturup ne yapmazlarmış? Kalkmazlarmış. Yine bir gün şeyhin sohbetine bir mutezile geliyor. Allah kendisine rahmet etsin. Diyor ki ey şeyh diyor bana şu ayet hakkında bir bilgi var. Bilmiyorum diyor. Bu ondan geliyor, bilmiyorum. Falan bilmiyorum, gidiyor. Hadis alimlerinden birine. Talebeleri diyor ki, ey şeyh, sen demin bize o ayetler hakkında esbabın uzunluğunu anlattın. Her inen ayeti neredeyse sebebin uzunluğunu biliyorsun. Neden ona bilmiyorum dedin de mağrur kıldın. Diyor ki, kalbime nerede şüphe atacağını bilmiyorum ki diyor. Yani kendisine demiyor. Orada zayıf ilimli insanlar var. O tartışmadan ne kadar etkileneceğini ne yapmıyor? Hesaplayamıyor. Selef alimleri hiçbir zaman bidat ehliyle oturup ne yapmazdı? Kalkmazdı. Öyleyse bizlerin de oturup kalktığı ortama ne yapması? Çok dikkat etmesi gerekir. Dün Almanya'dan bir arkadaş arıyor. Sabah ertene söyledim. Abi bizim burada selefte hiçbirinde ahlak kalmadı. Ne hocasında? Ne arkadaşlarda. Burada cemaat tebliği var. Çok güzel çalışmaları var. Çok ahlaklı insanlar. Ve prensipli de davet ediyor. Biz bunların arasına katılıp davet yapabilir miyiz? Yani çünkü selefin arasında durma davet etme mümkün değil. Herkes birbirine düşmandı. Ahlaksızlık hatta var. Dedim ki cennete kim girecek? Tevhid ehli. Onların tevhidi bozuk mu? Bozuk dedi. Ne kadar ahlaksız bile olsa senin arkadaşın cennete girecek. Yani tevhid ehli, tevhidi düzgün. Ne kadar ahlaklı da olsa adamın tevhidi bozuk. Sen onlarla bir araya ne yapamazsın? Gelemezsin. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim diyor bir bidat ehline gider onu onurlu kılarsan fakat İslam'ı yıkmak için ona ne yapmışsındır? Yardım etmişsindir. Allah razı olsun hocam. Ne yapalım? Ortam bozuk olunca biz de diyor aklımıza eseni yapıyoruz diyor. bir Müslüman bidatçılarla oturup kalkamaz, onlarla iştigal ne yapamaz? Yapamaz. Ne kadar ahlaksız bile olsa, kopuk bile olsa, ki şeytanın en çok uğraştığı nedir? Tevhid ehli insanlardır. Gelip onunla uğraşacaktır. Ama senin ahlaklı gördüğün, çalışıyor dediğin insanlarla beraber olman, senin sadece ne yapacaktır? İtikadını bozacaktır. Ve onların uğradığı belaya sen de ne yapacaksın? Uğrayacaksın. Çünkü İmam Malik Muvatta'sında kelam babında diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Lokman diyor oğluna şöyle nasihat etti. Oğlum sakın cahillerin meclisinde ne yapma? Bulunma. İlmin varsa dinlenmez. Dahası cehaletini artırırlar. Dahası Allah onların diyor işlemiş oldukları diyor oradaki suçlardan dolayı lanet eder, bela verir, sen de ona uğrarsın diyor. Sakın diyor ilim meclislerinden ayrılma. İlmin ne var? Dinlenir. Cahil misin? Cehaletin giderilir. Dahası Allah için bir araya gelmene hasep Allah onlara rahmet eder, sen de ne yaparsın? Payını alırsın diyor. Allah Resulü'nün Lokman'ın oğluna tavsiyesiyle bizlere ne yapıyor? Nasihat ediyor. Bidat ehlinin hiçbir zaman yanına ne yapılmaz? Gidilmez. Ve yine kardeşlerim bidat ehlinin alametlerinden bir tanesi ki bu hemen hemen her fırkada ön plana çıkmış. Her zaman yönetimle savaş yapmışlardır. Hiç kendileriyle, kendi nefisleriyle savaşa girmemişlerdir. Bidat fırkasının en önemli özelliklerinden. Hep yaşamış oldukları ortama, ister İslamlı olsun, ister tağutî bir sistem olsun. Kendi nefislerini bırakıp hep sisteme, yönetime savaşla meşgul olmuşlardır. Kendi nefislerini hep ihmal etmişlerdir. Dinlerini, nesillerini ihmal etmişlerdir. Ön planı hep o yönetimdeki sistem olmuştur. Ve kendilerini hiçbir zaman ne yapmamışlardır? Görmemişlerdir. Bunların en büyük özelliklerinden birisidir. Ve haricilere bakın. Hiçbir zaman bir devlet istemezler. Bir lider istemezler. Derler ki bu topluluk bize ne yapar? Yeter. İslam'ın bir devlete, bir vatana, bir emire hiçbir zaman neyi var? İhtiyacı yok. İbrahim tek başına neydi? Bir ümmetti, o bir milletti. Sen tevhid ehli oldu mu? Yeter derler, hiçbir zaman cemaatçi yapıya nedir? Sahip değillerdir. Ve cemaati bozacak her türlü hareketi ne yaparlar? Yaparlar. Cumasızlık fitnesi bunlardan çıkmıştır. Cemaatle namaz kılma, imamların arkasında namaz kılmama, zekat vermeme, bayram namazı kılmama, hacca gitmeme, hep bunların nedir? Fitnesidir. Bunların yanında okuldu, askerlikti, vergiydi, birçok fitne ne yapmıştır? Gelmiştir. En büyük özellikleri bunların bidat tayfesinin yönetimle kavgadır. Bakın Peygamber Aleyhisselam'a yönetimle mi kavga etmiş yoksa işte birlik beraberliği mi sağlamış? Hangisini yapmış? Yahudilere bakın. Medine'de güçlü kim? Onlar. Ta Ömer devrine kadar nereden cizye ganimet alınıyorsa onlara da bir pay veriliyordu. Ta ki İbn Ömer'e iki tane Yahudi çocuğu ne yaptı? Birisi arkasına durdu, biri itekledi. Hani şaka yaparlar ya, gel gel der, itekle. Belini incitti İbn Ömer. Bunun üzerine çağırdı Ömer İbn-i Hattab da onların reislerinden birini, merkebe ters bir indirdi. Defolun, burayı terk edin. Bugün çoğu oryantalist müsteşriklerin Ömer düşmanlığı buradan gelir. Yahudileri sürdürdüğü için Medine'de. İlk sürdüremez. Ve başları toplanıyor geliyor alimleri. Diyorlar ki ey Ömer senden diyor daha hayırlı bize pay verirdi. Ondan sonra senden yine hayırlı Ebu Bekir'i kastediyor. O da pay verirdi. Sen de veriyordun. Şimdi niye kestin? Yani sen onlardan daha mı hayırlısın? Yahudinin mantığını görüyor musunuz düşüncesini? Evet diyor onlar verdi. Onlar benden daha hayırlıydı. Biz o zaman zayıftık. Ve sizin şerrinizden emin olmak için sizin en sevdiğinizde mal. Biz de size mal verip susturuyorduk. Fitnelerinizi de biliyorduk diyor. Ama şimdi güçlüyüz. İstediğinizi yapın. Size 24 saat brighter gelin diyor. Yani bidatçılar her zaman nedir? Hain insanlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oranın yönetimi onlardayken onlarla ne yapmış? Çok iyi geçinmiş. Hemen kavgaya, gürültüye ne yapmamış? Gitmemiş. Birliği, beraberliği, tevhidin esaslarını ne yapmış? O insanların içinde oluşturmuş. Ve onlar iyice güçlendikten sonra onlarla ne yapmış? Baş edebilmişler. Aleykümselam. Yine bidatçıların en önemli hasletlerinden bir tanesi kardeşlerim, kendi eserlerini, kitaplarını insanlar içinde devamlı yayarlar. Mesela bir cuma günü neydi, Ahmet Hulusi miydi? Onun bir meali var ki tamamen tevhille, şirkle, küfürle dolu. Kamyonu durdurmuşlardı şuraya. Gelene Kur'an dağıtıyorlardı. Kocatepe tarafında cumayı kılmış gelmiş bir arkadaş Kur'an'ı getirmiş. Abi şu Kur'an'a bir bak diye. Hayırdır dedim. Ya da Kocatepe'nin oraya kamyonları durdurmuş, kadınlar erkekler Kur'an dağıtıyordu. Orada da dağıtmışlar. İnanın şurada birini aldı gitti, şuradaydı. Tamamen ayetler ne yapılmış? Tevil edilmiş. Kamyon kamyon Kur'an ne demek biliyor musunuz? Yani bir tane şimdi Şam'a Kur'an almaya kalksanız 50 liradan başlıyor. Daha aşağı küçük boylar da var. O dağıttı. Yani nereden bakarsan bak, satmaya kalksan 50 liradan aşağı değil o Kur'an. Kamyon kamyon ne yapıyor? Dağıtıyor. Veyahut bugün Adnan Oktar mı diyorlar? Onun televizyon kanalları, kitapları, internette birçok neleri var, siteleri. Bunlar bidat ehlinin çalışmaları, bu yönlü nedir? Çok fazladır. Ama hakikaten hakikat ehlinin kitapları dağıtılır mı? Mesela Ümmül Kura bir zaman abi biz kimseyi tanımıyoruz, Necmi Sarıgil, bana balya balya dağıtılsın diye kitap gönderdiler. İnanın bütün kargo paralarını ben ödedim. Millet, onlar kitap dağıttı oldu. Ben bütün arkadaşlara ulaştırdım. Ha, bunu yapmış olduğum bir iyiliği, riyakarlık için demiyor. Bizdeki kitap dağıtımı böyle. Yani kimseyi tanımıyoruz. Şimdi herkesi tanıdılar. Büyük adam oldular. Tanıtanı unuttular. Kargo parasını da senin vermen gerekmez mi? Madem dağıtıyorsun, onun parasını da sana veriyorlardır. Anlatabildim mi? Muhakkak veriyorlardır. Bizdeki dağıtım, bizdeki şey ise maalesef organize diye bir şey yok, sıfır. Ha bakın, Haç'tan Kur'an dağıtırlar. Bizim esnafa gidin, raflarında bu Kur'anlar satılıktır. Şurayı açın, hemen ilk sayfası şurası vakıf diye yazar bakın. Satılmaz. Parayla satılmaz, vakıftır yazıyor şurada Arapça. Ama gidin. Ya diyor, adam getirdi, ben ona para ödedim. Ha sen para ödedin. Bizde ise hakikaten dağıtılması gerekenler parayla satılır. Yani bidat ehlinin özelliğinden birisi de budur kardeşlerim. Ve yine bidat ehlinin özelliklerinden bir tanesi hep çok olma, gruplarını çoğaltma çabalarındadır. Ehli sünnetin hiç böyle bir olayı nedir? Yoktur. Eğer sen onların nefsine, hevasına uyacak olursan seni bile yoldan ne yaparlar? Çıkarırlar diyor. Veyahut 73 fırka hadisine bakın. Kim kurtulacak? 72 mi? 1 mi? Yahudiler şu kadar, Hristiyanlar şu kadar, benim ümmetimde 73 fırka ayrılacak, biri müstesna. Hepsine ne yapacak? Ateş dokunacak. Yani Muhammed ümmeti de birçok şeye bölünecek. Ama az olan hangisi? Hep hakka uyan az. Bidat ehli ise hep çoğaldığını görürsün. Gel. Gel de neye gel? Mevlana çağırıyor. Gel diyor. Ne olursan ol gel. Biz de diyoruz ne olursan ol gel ama tevhid ehli olana. Şirkten, küfürden, ahlaksızlıktan uzak olarak gel. Gel. Arın. Namaz kıl, Nehre girdiğin gibi ne yap? Tertemiz ol. Ama bidat ehli hiçbir zaman yanına geleni vefasız mı, nankör mü, ahlaksız mı, pislik mi, casus ne olduğuna bakmaz. Olsun da nasıl olursa. Ama ehli sünnette bu böyle nedir? Değil. Güvercin taşlıyor. Yapma bunu diyor. Çünkü Allah Resulü ne diyor? Aleyhissalatü vesselam bir şeytan bir şeytanın peşinden koşuyor diyor. Sapan taşıyla uğraşıyor sahabenin birisi. Yapma diyor. Bir daha görürsem selam vermem sana diyor. Ne yapıyor? Görüyor. Bak diyor. Hasta olsan ziyaret etme. Ölsen cenaze namazına kılma diyor. Görüyor musun? Yani bir araya gelmenin anlamı neymiş? Birbirini cennete yarıştırma. Hep beraber kol kola mehter marşıyla cehenneme gitme değil. Ama bidat gruplarının hiçbirinde bir arada bulunma grupçulukta sorgulama nedir? Yok. Bir araya gelelim. Şaşayla, mehter marşıyla, İzmir marşıyla ha ho ho edelim bu. Olmaz. Müminler de bu hareketleri ne yapamazsınız? Göremezsin. Maalesef bu pislikler bizim selefin içine de ne yapmaya? Girmeye başladı. Şu an bakın bütün dünyada, Türkiye'de gruplaşmalar şucu, bucu. Şucuysa bir arada Müslüman, bucuysa bir arada Müslümanlar ne yapamıyor? Olamaz hale geldi. Bu grupçuluktan başka hiçbir şey değil. Aynen bidat ehlinin ahlakı, yaşantısı onlarına da ne yapmış? Aynen girmiş. Bu da baş olma sevdası olanların çokluğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Birisi baş olmak istiyorsa muhakkak başka bir yerde baş olacak insanları bulur, seçer ve onları dürter. O orada, orada derken o grupta ne yapar? Çoğalır, gider. Allah bizlere hayır versin. Bir bile olsa haktan ayrılmayanlardan eylesin. Yine kardeşlerim, bidat fırkalarının bakın uğraştıkları ya zayıf, ya uydurma, ya da hiç bilinmeyen rivayetlerle uğraşmaktır. Çünkü bu fırkalar ayakta kalabilmek için muhakkak bir şeyler yapacaklar. Yeni bir fırka çıkacak veyahut kendini göstermek için bunların önemli özelliklerinden birisi sahih rivayetlerle hiç iştigal ettiğini göremezsiniz. Muhakkak hiç bilinmeye zayıf ya da uydurmalarla ne yapar? İnsanların içine girer ve onlarla insanları iştigal etmeye çalışırlar. Sen de ne yapamazsın? Ulaşamazsın ve ulaşamadığın için de onlarla amel eder gidersin. Ta ki doğruyu bile görsen kafanda artık hep şüphe var. Acaba var mıydı? Hani Nasreddin Hoca gitmiş bizim göle yoğurt çalmış. Demiş ki ya tutarsa millet durmuş şimdi yani koskoca göl. Aynı bu tipte mayalamaya çalışıyorlar. Bizim Akif'in dediği gibi o da diyor lazdar olsaydı ne derdi? Tutsaydı ne yapardık? O da öyle düşünmeye başladı mı? Artık bidatlar böyle ne yapıyor? Gidiyor. Bunun dışında yine bidat ehlinin en büyük özelliklerinden bir tanesi hikayeyi, kıssaları çok anlatırlar. Oturursun, dinlersin böyle, oyun gibi. Ben bir zamanlar Cübbeli'nin burada Ankara'da her ay gelirdi. Konuşmasını severdim. Güzel anlatıyor diye. Sonradan düşündüm böyle. Hep kıssa anlatıyorlar, hikaye anlatıyorlar. Senin de hikaye ne yapıyor? Çok hoşuna gidiyor. Ama anlattığın caminin dışına açık bir şey yok. Ne imanını artırıyor, ne senin kulluğunu düzeltiyor, ne bir emir öğrenebiliyorsun, ne nehi. Ama oraya gitme hoşuna gidiyor. Ya ne güzel şeyler anlatılıyor. İşte ne güzel şeyler değil sana, senin kulluğunu düzeltecek bir şeylerin anlatılması gerekiyor. İşte bidat ehlinin en büyük özelliklerinden birisi, bunlar önemli özellikler, hikayeci dediler. Bir gün İbn Ömer otururken, hac zamanı, birisi hadis diye bir şey anlatıyor. Adama tekmeyi vuruyor. Babası gibi kalk diyor. Biz hikayecilerden hadis dinlemeyi istiyor. Yani katarak anlatıyor. Hikayelendiriyor hadisi. Biz diyor kıssacılardan hadis ne yapmayız? Dinlemeyi istiyor. Ve yine kardeşlerim bidat ehlinin en büyük özelliklerinden bir tanesi sayıda uzatmayın. Bunlar hep gizli çalışırlar. Hiçbir zaman aleni değillerdir. Ne zaman kendilerine bir grup oluşturduklarını gördüler, yani güçlendiler, o zaman ortaya çıkarlar. Ama hiçbir zaman zayıfken, cılızken ne yapmazlar? Ortaya çıktıklarını bunları göremez. Yani aslında bidat ehlinin şu saymış olduğumuz özellikleri, inanın hepsi bir bir münafıkların da nedir? Vasıflarıdır. Onlar da güçlenmedikçe ne yapmazlar? Ortaya çıkmazlar. Yaptıkları hep gizli gizlidir. Görüşmelerdir. Tam kendilerine grubunu oluşturdu mu ortaya çıkarlar. Bir daha halkta da bir araya ne yapamazlar? Gelemezler. Ve kendi yanındakilerinin varlığıyla rahat etmeye çalışırlar. Ama hak ehline baktığınızda bu böyle nedir? Değildir. Allah Azze ve Celle'nin Resul'ün eğittiği o sahabeye bakın. Akşam olduğunda garabet çöküyor. Sohbette fazla kaldıklarında bizimki gibi sokaklarda lamba döşeli değil. Evlerine giderken önlerinde bir ışık peydah oluyor. Ve yol ayrımına geldiklerinde ışık ne yapıyor? İkiye bölünüyor. Evlerine girdiklerinde ise ışık ne yapıyor? Sönüyor. Yani ilim meclislerine devam ettikleri müddetçe yolları bile hem de zifiri karanlıkta ne yapılıyor? Aydınlanıyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah doğrularla amel eden, yanlışlardan uzak olanlardan eylesin. Allah bizi hak ehliyle beraber kılsın. Allah sevdiği amelleri sevmeyi, sevdiği insanların sevgisini de bize sevmeyi nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Haftaya inşallah ölüm diye bir ders işleyelim. O da bir kavram. Her nefis ölümü tadacaktır diye. İnşallah öyle bir ders işleyelim. Ki insan doğru veya yanlışta gittiğini bazı şeylerin acısını hissettiğinde anlar. Neden böyle bir ders yapma ihtiyacı hissediyorum? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, ölümü sıkça anın. Çünkü ağızlardaki tadı ne yapar? Keser. Şimdi hiç ölmeyecek gibi yaşayan bizler ölümü anmaya anmaya hesabı da unutuyoruz. Yaşantıyı da unutuyoruz. Yapılan hareketleri de düzeltmeyi beceremiyoruz. Böyle bir ders yaparsak inşallah hem nefsimize hem de imanımıza fayda verir. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubile velhamdülillahi rabbil alemin.